Ayrım 17.
Daha da önemlisi, birçoğu artık son tahlilde sadece yapmaktan hoşlandıkları şeyleri yapanların yaptıklarından nadiren hoşnut olduklarını fark ettiler. Bu da cesaret vericidir. Ayrıca liberal büyük hükümet avukatlarının gittikçe daha fazlasının daha fazla hükümet harcamasının ve mücadelesinin gereken yanıt olmadığını, günün amacının kendi kendine güvenme olduğunu, bireyin kendi hayatı ve esenliğinden sorumlu olduğunu halkın önünde kabul etmekte olmaları da cesaret vericidir. Çözüm, Başkan Kennedy'nin suikaste kurban gittiği gün Dallas, Texas'ta yaptığı konuşmanın son 4 cümlesinde anlatılmaktadır. Biz bu ülkede, bu nesilde seçimlerimizden ziyade kader nedeniyle dünya özgürlüğünün duvarlarına bekçilik yapmaktayız. Dolayısıyla güce ve sorumluluğa layık olmayı, kudretimizi bilgelik ve sakınarak uygulamayı, kendi zamanımızda ve tüm zamanlar için dünya üzerinde barış ve insanoğluna yönelik iyi niyet ile ilgili o kadim vizyonu başarmayı diliyoruz. Bu her zaman hedefimiz olmalı ve vazifemizin adilliği her zaman kudretimizin temelini oluşturmalıdır. Bu ülkenin üstüne kurulduğu temel budur. Dönmemiz gereken yer budur çünkü. William Pitt'in dediği gibi, eğer insanın işlerini Tanrı yönetmiyorsa, tiranlar yönetecektir. Neyse ki Tanrı'dan korkan erkekler ve kadınlar politika sahnesine geri dönüyorlar ve Başkan Carter açıkça inancını ve kudretli Tanrı'ya bağlılığını açıkladı. Aynı biçimde heyecanlandırıcı olan bir şey de izcilerin tekrar orijinal kavramlarına geri dönüyor ve çocuklara Tanrı'ya güvenmeyi öğretmeye başlıyor olmalarıdır. Yasal yaptırımlar konusunda da dimdik ve kararlı olmamız gerekiyor. Suçlananı korumak adilliğini gösterme hevesiyle fazlasıyla geriye doğru kaykıldık. Artık suçluya da kurbana da aynı adillikle davranarak her ikisinin de haklarını gözetmeli ve kurban yerine suçlunun suçu için cezasını çekmesini sağlamalıyız. Amerika'nın sorunlarını çözmenin bir başka yolu da politik olarak aktif hale gelmektir. Her birimiz şu politikacılar demeyi bırakmalıyız. Şu milletvekili, şu senatör ya da şu belediye başkanı değil. Onları doğru biçimde benim milletvekilim, benim senatörüm, benim belediye başkanım diye tanımlamalıyız. Çünkü onları biz, siz ve ben seçtik. Desteğimizle ya da desteklemeyerek Amerika'ya yardım etmekle ilgilendiniz mi? Son seçimlerde Tanrı'dan korkan adaylar için oy verdiniz ya da desteklediniz mi? Bir kongre üyesini seçmek adanmış 150 insan gerektirir. Yasaları meclisten geçirenler görevlendirilmiş kişiler olabilir. Ama kanunları meclisten geçirenleri seçenler siz ve benim gibi vatandaşlardır. Hepimizin yapabileceği ve yapması gereken bir şey, ailenin bir birim olarak güzelliğini ve kutsallığını satmaktır. Tarihe bakılınca dünya tarihinde baskın bir konuma yükselen 88 uygarlık gelmiş geçmiştir. Bazıları hızla yükselmiş, bazıları yavaşça yükselmiştir. Ama istisnasız hepsi de bir nesilde ve her biri de aile birimi tahrip olduktan sonra yıkılmıştır. Her durumda model aynıdır. Her şey pornografiye yol açan ve ardından önüne gelenle cinsel ilişkiye girmek, zina yapmak, eş değiştirmek ve en sonunda eşcinselliğe kadar giden ahlak standartlarında bir gevşeme ile başlamıştır. Eğer uygun biçimde uyarılırsa Amerika bizden önce gelen 88 örnekten çok şey öğrenebilir. Aileyi bir birim olarak satarken örnek olarak gösterilebilecek iyi bir aile, Columbus, Ohio'dan James ve Margaret Griffin çiftidir. Son 23 yıldır James Griffin gündüzleri temizlik bölümü için bir kamyon sürmekte ve geceleri ise bir çelik işletmesinde çalışmaktadır. Ek olarak mesaisine son vermeden önce iki apartmanın kapıcılığını da yapmaktadır. Hafta sonları iki okulda hademelik yapmaktadır. Son 23 yıldır James Griffin günün 20 saatini 7 oğlunu ve bir kızını büyütmek için çalışarak geçirmektedir. Söylemeye gerek yok. Margaret tüm bu süre boyunca onun yanındadır. Griffin ailesi bunu yapmıştır. Çünkü çocuklarının kendi fırsatlarını elde etmelerini istemektedirler. Griffin ailesi birbirine yakından bağlı bir birimdir. En büyük oğlan Joe, James Griffin'in uzun çalışma saatleri boyunca evin erkeği olarak görev yapmaktadır. Griffinler Amerika'nın sunduklarını alabilmek için, yeteneklerini kullanmaları için kendilerine bir şans verildiği için müteşekkirler. Oğullarının futbol oynamasını seyredebilmek için izinlerini bile cuma akşamları alıyorlar. Oğlanlar çok iyi futbolcular. Oğullarından biri olan Archie Griffin, 1975 yılında tarihte Heisman kupasını ikinci kez kazanan ilk futbolcuydu. Ellerini çek Sam amca. Seçmenler olarak bizim şahsen işe dahil olmamız ve kendilerini hükümeti iş hayatından çıkarmaya ve iş hayatını daha çok hükümete sokmaya adamış görevlileri seçmeliyiz. Posta İdaresi'ne Medicare, Medicaid, Sosyal Güvenlik ve Gıda Pulu programlarına bir bakmak. Kendini işine adamış on binlerce hükümet çalışanının gayretlerine rağmen hükümetin bir işi nasıl yürüteceğini bilmediğini görmek için yeterlidir. Çalışma ilkelerinde daha fazla yönlendirme ve cesaretlendirmeye olan ihtiyaç, hükümetin gittikçe artan maliyetini ve aynı şekilde artan yetersizliğini gözlediğimizde açık hale gelir. Örneğin EXX'ın şirketi bir galon benzini Houston, Texas'tan New York şehrine, posta idaresinin bir mektubu Dallas'tan F.T. Worth'e gönderebilmesinden daha hızlı ve daha ucuz gönderebilmekte ve karından bir hayli vergi ödemektedir. Hükümet ancak üretici insanların ve karlı işin destekleyebileceği kadar çok posta hizmeti ve diğerleri gibi hizmet verebilir. Reader's Digest dergisinin 1975 yılı aralık sayısında benzer bir öykü var. 1915 yılında New York'tan San Francisco'ya 20 dolara telefon edebilir ya da New York'tan San Francisco'ya 1000 adet birinci sınıf mektup yollayabilirdiniz. Bugün saat 21'den sonra New York'tan San Francisco'yu 65 sente arayabilir ya da New York'tan San Francisco'ya 5 mektup yollayabilirsiniz. Demek ki hükümet telefon şirketini bu yüzden incelemeye aldı. Daha da kaygı verici olan bir şey, yakınlarda yapılan bir araştırmaya göre hükümette saat başına çalışan üretkenliği oranı özel sektördeki ortalamanın %39 altındaymış. %39 milli bütçemizin yıl be yıl milyarlarca dolar içeri girmesine şaşmamak gerek. Gelişme raporu. Düşünceli vatandaşlar olarak sorunlar yerinde gelişmeleri de ortaya koymalıyız. Sorunlarını gizlemeye inanmıyorum ama bir sorunu çözmenin en iyi yolunun onu tanımlamak olduğuna inanıyorum. Sonra da herhangi bir sorunun çözümündeki ana malzemelerin umut ve cesaret verme olduğunu hatırlamak gerek. Örnek, ırk sorunu. Herkes sorunu bilmektedir ama çoğu bunu çözme yolunda gösterdiğimiz gelişmeden habersizdir. Sonuçta ise hiçbir çözümün olmadığına dair umutsuzluk hüküm sürmektedir. Bu da çoğu insanın sorunu çözmek için çalışmaktan vazgeçmesine yol açar. 1975'te Gentle Ben Williams, Ole Miss Asileri takımı için tüm Güney Eyaletleri Konferansı'nda öğrenciler tarafından Albay Asi seçildi. Gentle Ben bir zenciydi. Sadece 13 yıl önce bir başka zenci, James Meredith, Mississippi Üniversitesi'ne devam edebilmek için federal kolluk kuvvetlerinden koruma istemişti. 13 yıl içinde zenciyi öldüründen Gentle Ben'i Albay Asi seçelime gelmek muazzam bir gelişmedir. Büyük bir engeli aştık ve bir insanın deri renginin kalbi ve onun içinde yatan yetenekle hiçbir ilgisi olmadığını her gün daha fazla sayıda Amerikalı idrak etmektedir. Siyah Amerikalılar son 15 yıl içinde tarihteki herhangi bir halktan daha fazla gelişme gösterdiler. Yabancı ve iç eleştirmenlere hatırlatmak gerekir ki Amerika'da dünyanın geri kalanının tamamınınkinden çok daha fazla sayıda zenci milyoner ve Amerikan kolejlerinde daha fazla sayıda siyah öğrenci var. Tüm hizmet alanlarında zenci üst düzey memurlar, zenci kabine üyeleri, senatörler, kongre üyeleri, büyükşehir belediye başkanları vardır ve sayıları her gün artmaktadır. Son 10 yılda zenci avukatların, muhasebecilerin, kolej öğretmenlerinin ve diğer meslek üyelerinin sayısı neredeyse ikiye katlanmıştır. Zenci kolej mezunlarının sayısı %100 artmıştır. 1968 ve 1973 arasında yılda 15 bin dolar kazanan zencilerin sayısı neredeyse 3'e katlanmıştı. U.S. News and World Report'a göre Güney Eyaletlerinin dışında genç bir zenci çiftin ortalama geliri, beyaz ırktan olan bir çiftin gelirinin %99'u kadardır. Zenciler için her şey henüz tamamen eşit değildir ama bunu eşitlemenin en hızlı yolu gelişmeyi vurgulamaktır. Pozitif olun, özellikle de sorunlar hakkında. 1974 ve 1975'te felaket tellalları enflasyon, ekonomik gerileme ve işsizliğin Amerika'nın sonu olduğunu söylüyorlardı. 2 yıl önce aynı tellallar benzin sıkıntısı yüzünden yine ölüm kapımızda diye bağırmaktaydılar. 5 yıl önce kampüslerdeki isyanlar bizi mahvedecekti ama esas 4 Ekim 1957'de Ruslar Sputnik'i yörüngeye yerleştirdiğinde çok eğlendiler. Hep bir ağızdan Ruslar tüm sırlarımızı alacaklar, bizi ikinci sıradaki güce indirgeyecekler ve aya da gidecekler dediler. Ancak tarih Sputnik'in Amerika'nın sonu olmadığını gösterdi. Aslında Ruslar bizi tıpkı Japonların 1941'de Pearl Harbor'da yaptıkları gibi daldığımız derin uykudan uyandırmışlardı. Avantajlarına rağmen yarışı kolaylıkla kazandık. Bugün biliyoruz ki Rusların aya gidip gidebilecekleri tek biçim Amerikalıların onları sırtına alıp götürmesidir. Rus ekonomik ve teknolojik gücünden hiç korkmuyorum. Onların bağlılıklarından, ideolojilerinden ve dünyayı ele geçirme arzularından korkuyorum. Gelecek olimpiyatları seyredin ve bir Rus altın madalya aldığında bunu Rusya ananın zaferi için yaptım deyişini seyredin. Böylesi bir katılımın performansta yarattığı farkın bir örneği de dünya yüksek atlama eski şampiyonu olan Pat Metzdorf'tur. Rekorunu Ruslarla iki kez karşılaşarak belirlemiştir. İlginçtir, sadece 6 hafta önce bir kolej müsabakasında fena halde geçilmişti. Ancak Ruslara karşı kolej müsabakasında yaptığından 15 santim daha fazla yükseğe sıçradı. Meraklı bir gazeteci Pat'e gösterdiği performanstaki bu dramatik farkın nedenini sordu. Pat başını eğdi ve formasının üstündeki ABD harflerini gösterdi ve "Daha önce hiç böylesine büyük bir şeyi temsil etmemiştim," dedi. Bu türden bir gurur milyonlarca Amerikan gencinde ve yetişkininde gelişebilir, gelişmelidir. Sorunlarımız ve zaferlerimiz sırasında mizah duygumuzu da korumalıyız. Çünkü eğer şu anki sorunların ciddi olduğunu sanıyorsanız, gerçek bir sorun görmeniz için tarih kitabını açıp 1858 yılına bakmanızı öneririm. Sadece balina yağı sıkıntısı baş göstermekle kalmamış, dünyanın her yanındaki önde gelen balinologlar bu fikri balinaların geçmişte sahip olduklarıyla aynı kalitede yağ üretmediklerini savunmaktaydılar. Felaket tellalları herkesi lambalarımızın söneceği, çocuklarımızın karanlık bir çağda büyüyüp eğitimlerinin mahvolacağına ikna ettiler. Derken birisi petrolü keşfetti. Şimdi ise bu sözleri okuduğunuz zaman arasında bir düzine ulusal acil durum ya da kişisel yaşantınızda bir dizi bunalım olabilir. Ancak Dr. Norman Vincent Peale'in sık sık söylediği gibi sorunları olmayan kişiler mezarlıklarda yatanlardır. Sonra gözlerinin içinde bir gülücükle ekler ve bazılarının gerçekten sorunları vardır. Eğer sorunlarınız varsa bu yaşıyor olduğunuz anlamına gelir ve daha fazla sorun, daha fazla canlı olduğunuz anlamına. Hatta şakacı bir tavırla eğer adam gibi sorunlarınız yok ise diz üstü çöküp Tanrı'ya size bir iki tane vermesi için dua etmeniz gerektiğini de söyler. Ayrıca her sorundan iyi bir şeylerin çıktığını da unutmamak gerekir. 1974 yılındaki petrol sıkıntısı yüzünden 11 bin hayat kurtuldu ve Amerika enerji konusunda kendine yeterli olma yoluna girdi. Japonca'da bunalım kelimesi için kullanılan şekil felaket ve fırsat kelimelerinin bir birleşimidir. Amerika'nın bunalımlarının yarattığı fırsatlar sebep oldukları felaketleri aşmaktadır ve Amerika tarihsel açıdan bakıldığında da limonlarını alıp limonata yapmaktadır. Kaynaklara karşı kaynak kullanabilirdik. Ulusal aldanma bizlerin en büyük doğal kaynağımızı yani halkımızı kullanmamızı sağlayacak ve onlar da Amerika'nın zaten bol olan diğer kaynaklarını geliştireceklerdir. Bunlara keşfedilmiş ve keşfedilmemiş bilinen ve bilinmeyen kaynaklar dahildir. Ana sorunumuz kaynak eksikliği değil kaynak kullanabilirliğimizdeki eksikliktir diyen Harding Koleji'nden Dr. Billy Ray Cooks ile aynı fikirdeyim. Petrol ve benzin rezervlerimiz azalıyor olabilir ama gizli kaynaklarımız arayı kapayacak kadar çoktur. Dr. Cooks sadece 300 yıl önce insanların kömürü taş olarak kullandığına dikkati çekiyor. Sadece 100 yıl kadar önce insanlar petrole kara lanet olarak bakıyor ve 40 yıl önce uranyumun nerede kullanılabileceğini bilmiyordu. Ne yazık ki bilinen birçok doğal kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Wyoming'de bir kasaba tüm ülkedeki bilinen bütün petrol ve benzin rezervlerinden daha fazla enerji sağlayacak olan kömür rezervlerine sahiptir. Evet, sülfür oranı yüksektir ama Amerikan teknolojisi bu sülfürü çıkartma ve kullanmanın eşiğindedir. Kısacası limonatanın başlıca malzemesi olacak limonun burada olduğuna inanıyorum. Güneş ısısı ve enerjisi her gün daha da gelişmektedir ve bazı uzmanlar birleştirilmiş bir çabayla çok yakın bir gelecekte bunun evlerimizi ve işyerlerimizi ısıtmakta kullanabileceğimizi düşünüyorlar. Son 2 yılda son 20 yıldakine oranla bu sınırsız enerji kaynağını kullanmakla ilgili çok gelişme kaydedildi. Denizden petrol çıkarma çalışmalarında muazzam potansiyel mevcut. Bugüne dek bu ülkenin sadece %4'ü petrol araştırmaları için kiralandı. Gelişmemiş kaynakların listesinin sonu yok. Amerikan dehasının çözme yolunda pozitif olduğumuz diğer her sorun gibi enerji sorununu da çözeceğine eminim. Bilinen kaynaklarımız azaldıkça ortaya kaynakları kullanabilirliğimiz çıkmaktadır. Örneğin bazı vatandaşlar çöpleri enerjiye dönüştürüyor. Hatta tavuk dışkılarının otomobil yakıtı olarak kullanılabileceği bir işlemde geliştirildi. Avrupa'da ana yakıtısı olan bir otomobil test ediliyor. Bilim adamlarımız okyanus dalgalarının gücünü dizginlemek ve Gulf Stream akıntısının enerjisini kullanmak için gösterdikleri çabada ilerleme kaydediyorlar. Hikaye sürüp gidiyor ve benzin sıkıntısının bu ülkenin sahip olduğu en tatlı limonatayı üretecek limon olacağına eminim. gururla özür dilemeden bayrağı salla. Amerikalılar olarak kahramanlarımızın ve ahlak öğreticilerinin tarih kitaplarına yeniden sokulmasını talep etmemiz gerekmektedir. Thomas Jefferson araştırma merkezine göre Amerika bağımsızlığını kazandığında okul kitaplarının içeriğinin %90'ı din ve ahlak idi. 1926 yılında bu rakam sadece %6 idi ve bugün neredeyse ölçülemeyecek kadar az. Tarih çocuklarımıza örnek alacakları kahramanlar ve ahlaki ilkeler verirsek bunları örnek alacaklarını kanıtlamaktadır. Çocuklarımıza daha bebeklikten başlayarak geçmişte kalan kahramanlarımızı öğretmemiz gerekir. Onlara Amerika'nın büyüklüğünü ve iyiliğini konu alan hikayeler anlatmalıyız. Çünkü Amerikan ruhu öğretildikçe yakalanır. Patrick Henry'nin ölümsüz sözlerini dinlemek ve gençlerin dinlemesini sağlamak zorundayız. Bu sözler tarihin yaprakları arasından süzülüyor. Kral 3. George'a yumruğunu sıkıp şöyle demişti. Hayat böylesine değerli ve barış öylesine tatlı mı ki zincirler ve esaretle ödensin. Allah korusun, başkaları hangi yolu seçer bilemem ama bana ya özgürlüğümü ya da ölümü verin. Gurur, vatanseverlik hissi ve boğazıma tıkanan bir yumru. Evet, basma kalıp tabii öyle ama aynı zamanda sevgi, Amerika sevgisi ise daha iyi bir Amerika kurma istekliliğini doğurur. Gemisi batmakta ve silahlarından bazıları bozulmuş olan John Paul Jones'un kendisinden teslim olmasını isteyen İngiliz donanmasına gururla verdiği cevabı dinlememiz gerekiyor. Adamsız, silahsız ve manevra yapacak yeri olmamasına rağmen daha savaşmaya başlamadım diye cevap vermişti. Gerçekten de öyleydi. Anlaşılan çünkü savaşın yönü değişmiş, önemli bir zafer kazanılmış ve Amerika'nın yeni ve çok ihtiyacı olan bir kahramanı olmuştu. 21 yaşındaki Amerikan vatansever Nathan Hale'in bir casus olarak yakalandığı sırada verdiği cevabı tarihin sayfaları arasından çıkarıp ortaya koymalıyız. İşbirliği yaptığı takdirde lüks bir hayat ve iyi bir göreve getirileceği söylendiğinde Nathan Hale hiç tereddüt etmeden verdiği sakin cevapla hepimizi daha dik yürür hale getirdi. Ülkem için verilecek tek bir canım olduğuna üzülüyorum. Ulusal amblemimiz Kel Kartal ile daha yakından özdeşleşmeliyiz. Kartal gerçekten de Amerika'nın sembolüdür. Rüzgar ve doğanın diğer unsurları arasındaki ulu zirvelerde yumurtadan çıkan genç kartal daha çok küçükken kendine yetmeyi öğrenir. Kanatlarını deneme zamanı geldiğinde anne kartal kelimenin tam anlamıyla onu tepeden aşağı iter, uçmak zorundadır. Yetişkin kel kartal yiyecek ararken yükseklerde uçuyorken muhteşem bir manzaradır. Görme yeteneği öylesine gelişmiştir ki 1750 metrede uçarken doğrudan güneşe bakabilir ve bir saniye sonra neredeyse bir mil aşağıdaki tarla faresini görebilir. Bana göre bu Amerika'nın hep olduğu ve olmaya devam etmesi gerektiği şeydir. En güçlü ulusların gözlerinin içine bakacak kadar güçlü ama aynı zamanda ihtiyaç içindeki küçük uluslara göz kulak olacak, duruma göre yardım elini ya da koruyucu şemsiyesini uzatacak kadar da şefkatli. Bu tür bir Amerika olarak kalmak için tüm yaşamları boyunca gençlerimize gücümüzü ve mirasımızı öğretmeliyiz. Okullarımızda ne öğretilmektedir? Kaliforniya'da verilen tarih dersi, öğrenciler açısından inanılmaz sonuçların çıkartılmasına yol açmıştı. Abraham Lincoln ırkçıydı ve Japonlar Pearl Harbor'a saldırmakta son derece haklıydılar. Söylemeye gerek yok. Tarih kitaplarımız bu gençlere ülkelerinden utanmayı öğrettiğinde, gençler ırkçı Lincoln'u çıkartmıştı ya da savaş kışkırtıcısı Pearl Harbor saldırısını kışkırtmıştı, olduğunu düşündükleri bir kurum ile işbirliği yapmayacak ya da saygı duymayacaklardır. Çocuklarımıza her gün bayrağı selamlamayı ve Amerikan inancına saygı duymayı öğretmemiz gerekiyor. Zihinlerimize sokulan şeylerin bir parçamız haline geldiğini gösteren eski reklamlardan neler hatırladığınızla ilgili kısmı unutmadınız değil mi? Önerim, her gün Amerikan inancına olan bağlılığımızı, ülkemize sadakati ve sevgiyi ekelim. Bu adımlar gençlerimizin zihnine Amerikancılığı yerleştirecek ve Amerikan olmaktan dolayı dimdik yürüyüp gurur duyacaklardır. Amerika konuşuyor. Size sevdiğim Amerika'yı göstermek için benimle birlikte birçok bakımdan Amerika'yı sembolize eden büyük bir jetle hayali bir yolculuğa gelmenizi istiyorum. Sizi bu büyük ve güzel ülkeyle ve bazı sıradışı insanlarıyla tanıştırmak istiyorum. Dallas'tan Amerika'nın bereketine katkıda bulunan davarlar ve petrolle yüklü düzlüklerden geçerek batıya doğru yola çıkıyoruz. Neşeli Meksikalı olarak tanınan Amerika'nın önde gelen golf oyuncularından ve sıradışı kişiliklerinden biri olarak yükselmeden önce bazı prestijli golf sahalarında oradan oraya koşturan eski bir golf sopası taşıyıcısı olan Lee Trevino'nun kenti El Paso üstünden geçiyoruz. Kuzeye doğru dönüyoruz ve Büyük Kanyon'un doğal güzelliğine bir göz atıyoruz. Carlsbad mağaralarında hızlı bir mola veriyor ve Kaliforniya'nın yemyeşil sulak meyve ve sebze çiftliklerine gelmeden önce Mojave Çölü'nün kendine özgürlüğüne bakıyoruz. Burada Richard Kesna Jr., Carl Karcher ve Robert Patchen ile tanışacağız. Richard Kesna Jr. bir yılı aşkın bir süredir çalışan Kitco Inc.'in başkanıdır ama daha şimdiden ayda 3000 dolar kazanıyorlar. San Diego Country Vakfı'na ait işletmelerin 6 ana caddesini ayda 150 dolara süpürmek için bir kontratla işe başladılar. Vakıf arazisinin 110 at arasının gözetmeni olan babaları ile bir anlaşma daha yaptılar ve at pisliklerini toplayıp talaşla karıştırıp gübre yaptılar. Gübreyi piyasadaki tedarikçilerden çok daha ucuza, peyzaj mimarlarına ve yerel golf sahalarına satıyorlar. Bu arada söyleyeyim, Richard Kesna Jr. daha 12 yaşında, ikinci başkan olan kız kardeşi ise 9 yaşında. Şirketin sekreteri olan bir diğer kız kardeş 11 yaşında ve veznedarları ise 14 yaşında olan üvey kız kardeşleri. İşte Amerika, işte hür teşebbüs. Ulu Tanrı'ya sarsılmaz bir inancı olan ve yumuşak başlı bir Orta Batı devi olan Carl Karcher, restoran işinde. Mali başarısı kendisi ve hür teşebbüs üstüne bahse girip, bir girişimci olabilmek için gereken sermayeyi elde etmek üzere net mali değerlerini ortaya koydu. Yani dostum, bir sosisli sandviç arabasını alabilmek için 41 model Plymouth'unu 326 dolara sattı. Bu alçak gönüllü başlangıçtan yola çıkan 8. sınıftan atılma bu adam, bugün 2300 çalışanı ile 127 Carl's Jr. restoranları zinciri halinde genişledi. Carl'ın inançlı, sevgi, karakter, dürüstlük, sadakat ve bütünlük üstüne kurulu başarılı bir hayatı, Margaret Haynes ile 40 yıllık kitaplara layık bir evlilik ve 12 güzel çocuk ve başarılı bir işi olan Eskimo'da bir adam olduğunu öğrenmek iç ferahlatıyor ama şaşırtıcı değil. Tanışacağımız diğer hür teşebbüsçü ve bayrak sallayan Amerikalı ise San Mateo, Kaliforniya'da emlak satan Robert Patchen'dır. Bob her ay mesleğinden yaklaşık 1000 dolar kazanıyor ve 20 yıldır bu işi yapıyor. Bu dünyadaki bütün para değil ama Bob satmış olduğu hiçbir evi asla görmemiş. İşte buna başarı demek gerek. Amerika olan bir hür teşebbüs sisteminde yaşadığı ve çalıştığı için Bob Patchen sadece kendine bakmakla kalmamış, bir katkıda da bulunmuş. Soru: eğer 12 yaşında 8. sınıftan terk ve kör bir adam Amerika'da başarabiliyorsa, sizin daha da büyüğünü başarabileceğinizi düşünmüyor musunuz? Bu gibi hikayelerin Amerika'da herkese ulaşmasını kesinleştirmemiz gerekmez mi? Bazı iş adamlarını dinleyin. Jet'e yeniden bindik. Sahil boyunca uçarken biraz manzara seyredelim. Sağa dönmeden ve huşu uyandıran kayalık dağlardan geçmeden önce dev sekoya ve kızıl ağaç ormanlarına bakalım. Şimdi de kuş bakışı Amerika'yı dünyanın ekmek sepeti haline getiren Kansas, Nebraska'nın ve Illinois'nin mısır ve buğday tarlalarını seyredelim. Chicago üstünden geçiyoruz. Eskiden gazete dağıtıcısı bir çocuk olan ve sigorta satmanın daha iyi bir yolunu akıl eden ve bugün kayda değer hayır işleri için 1000 milyon doların üstünde bağış yapmasına rağmen hala 1 milyar doların 3'te 1'i civarında bir şahsi servet yapan bir hür teşebbüsçü olan Clement Stone'un yurdu. Bugün Bay Stone başarı sırlarını kitapları, verdiği dersler, kaset kayıtları ve sınırsız başarı gibi aylık yayınlarla paylaşmaktadır. Gezimize devam ediyor ve Michigan gölünden geçerek kuzeydoğuya dönüyoruz. Ve hemen ada Michigan'a günümüzde Amerika'daki hür teşebbüs sisteminin en başarılı ve en sesi çıkan taraftarı olan Rick DeVos ve J. Von Endel'in kentine geliyoruz. Onların bu sisteme inancı kişisel deneyimlerine dayanıyor. 1957'de dönüştürülmüş bir servis istasyonunu ele geçirip Amway'i başlattılar. Sermayeleri sınırlıydı ve sorunları sayısızdı. Ama Tanrı'ya ve ülkelerine olan sınırsız inançları çalışmaya yönelik muazzam bir kapasiteyle birleşince kalıcı oldular. Bugün Amway şirketi ürünlerini dünyanın dört bir yanında bulunan yaklaşık 300 bin bağımsız dağıtıcı kanalıyla dağıtıyor ve bunlar 1976 yılında Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Hong Kong, Avustralya ve Birleşik Devletler'de 300 milyon dolarlık satış yaptılar. İşin doğrusu, şirket o dönüştürülmüş servis istasyonunda işe başladıktan sadece 20 yıl sonra, şunu demek şairane ama doğru olacak: Amway dağıtımcılığın üstünde güneş batmaz. Göçmenleri dinleyin. Sonraki durak Detroit, Michigan. Geceleri yürüyerek kökler ve bulduğu böğürtlenlerle karnını doyurarak ana yurdunu ele geçiren komünistlerden kaçan bir Macar mülteci olan Ilona Zimmerman'ın kenti. Bayan Zimmerman ile 5 yıl önce bir ödül töreninde tanıştım. Detroit'teki başarılı gayrimenkul satış elemanlarından biri olarak ödül aldı. Onunla konuşurken dikkatle dinlemek zorundaydım. anlamayı zorlaştıran derin bir aksan ile konuşmaktaydı. Ancak o konuşurken başarısının nedeni açığa çıktı. O bir arsa üzerinde bulunan bir evi satmıyor. Dünya üstündeki en büyük ülke olan Amerika'nın küçük bir parçasını satıyordu. Ilona Zimmerman ile Nashville, Tennessee'deki Sam Moore da aralarında olmak üzere diğer mültecilerle tanışmanızı dilerdim. Onlar size Amerika'nın diğer ülkelere kıyasla nasıl olduğu hakkında iyi bir satış konuşması yapabilirler. 25 yıl önce Sam Lübnan'dan Amerika'ya göç etti. Gözleri yaşlarla ve kalbi şükranla dolu, kendisine bir bakkal dükkanında yerleri silmekten bu yıl yaklaşık 15 bin dolar kazanan Thomas Nelson Yayıncılık Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığına geçmesine izin veren bu ülkeyi desteklemeleri için herkese birden çağrıda bulunuyor. Bir kişinin ne yaptığını dinleyin. Detroit'ten Kentucky'nin güzel otlakları ve Tennessee'nin tepeleri üzerinden uçuyoruz. Montgomery'ye geçerken yolumuzun üstünde bulunan Birmingham, Alabama'daki çelik işletmeleri üstünden geçiyoruz. Buraya inip ayakları şiş bir hanımla tanışacağız. Birkaç yıl önce Rosa Parks otobüsün yanlış tarafına oturmuştu. Otobüs şoförü ona otobüsün arkasına gitmesini söylemiş, o da bunu reddetmişti. O tarihten bu yana ayakları şiş bir terzi kadın kalkıp geriye gitmeyi reddettiği için tüm halk ayağa kalktı ve ileri gitti. İşte burada Rosa Park'ın bayrağını alan Martin Luther King, Amerikan halkının hayalini yakaladı ve 1 milyon kişiyi siyah adamın sivil hakları için ayağa kaldırdı. Montgomery, Alabama'yı arkada bırakıp Pensacola, Florida'daki Alcaniz Caddesi'ne gidiyoruz. Burası Daniel James'in çocukluğunun geçtiği yer. Daniel'ın ailesi için oldukça hırslı olan yüksek okul mezunu annesi, Pensacola'daki zenci okullarından memnun değildi. Günde 5 sent karşılığında 60 öğrenci toplayan kendi okulunu açtı. Tabii öğrencilerin eline 5 sent geçtiğinde ödeme yapıyorlardı. Bu durum James'e şehir kulübünde bir üyelik sağlamadı. Ama Daniel James'in dediği gibi asla yardım almadık. Kendimizi geçindirebiliyorduk ve başımız dikti. Bayan James ailesine eğer fırsat kapısı onlar için açılırsa bir dakika bekle çantalarımı toplayayım ve geçeyim dememelerini tekrar tekrar söyledi. Bayan James, çantalarınız hazır olsun, bağımlılığınız olsun, hedefleriniz olsun, amacınız olsun. Gitmeye hazır olun diyordu. Daniel'a öğrettiği bir 11. emir vardı. Asla vazgeçmeyeceksin. Ya da çocuklarının senden daha iyi bir eğitim almalarını sağla. Daniel James adını tanımamış olabilirsiniz ama Kuzey Amerika Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, 4 yıldızlı general J.P. James'i tanıyacaksınız. Her şeyi bir kere de yapamazsınız ama her seferde bir şey yapabilirsiniz. Guidepost dergisinin 1974 Nisan sayısı 5. sınıfı bitiren bir İtalyan göçmeni olan Rita Verri'nin öyküsünü anlatıyor. Rita'nın kızı papaz okulundan dua etmenin yasak olduğu devlet okuluna geçtiğinde Rita'ya bir soru sorar. Anne, eğer duaya inanmayan bir kadın Madeline Murray O'Hare duayı okullardan çıkartabiliyorsa niçin duaya inanan bir kadın sen anne duayı okullara geri getirmesin? Bu noktada Rita Massachusetts idaresiyle savaşa girdi ve onları patakladı eğlene dek. Bu şehir kütüphanesinde başlayan ve izlenecek yasal prosedürleri öğrenmeyi içeren uzun ve güzel bir öykü. Çokça denenme ve yürek acısı var. Bir de vali tarafından veto ediliş. Ama Rita Warren sayesinde bugün Massachusetts okullarında bir dakikalık dua var. Şu an okuduğunuz şey hakkında bir düşünün. Bir kadın tarihi değiştirdi ve insanlık bundan yarar sağladı. Siz de tek bir kişisiniz. Bir kişi oy. Aaron Burr'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaktan alıkoydu. Bu kişi oy, Andrew Johnson'ı azilden korudu. General Motors, Ford, DuPont, A.T. ve T. hepsi de bir kişinin zihninde başladı. Tekrarlıyorum. Siz bir kişisiniz. Bahın dünyada üç büyük şey vardır. Bir okyanus, bir dağ ve kendini adamış bir insan diye yazmasına şaşmamak gerek. Her eyalette sadece bir Rita Warren olsa dağları yerinden oynatabilir ve sorunlarımızın çoğunu çözebilir. Rita'nın kızı gibi söylersek, eğer duaya inanan bir kadın Massachusetts okullarına duayı geri getirebiliyorsa, duaya inanan 100 milyon kişi duayı Amerika'nın geri kalanında da okullara geri getirebilir. Eğer hala tereddüt ediyor ve ne yapmalı ve nereden başlamalı diye düşünüyorsanız şunu okuyun. Tanrı daha iyi bir dünya yap dedi. Nasıl? Dedim. Dünya artık öylesine soğuk, karanlık bir yer ve öylesine karmaşık ki, öylesine genç ve işe yaramazım ki, yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama Tanrı tüm bilgeliğiyle sadece kendini daha iyi yap dedi. Kendinizi daha iyi yapmak daha iyi bir Amerika kurmanın ilk adımıdır. Çözüm sizde başlar ve Eğer herkes çözümün bir parçası haline gelirse, Amerika'nın pek az sorunu olacaktır. St. Petersburg, Florida'da Metodistlerin İncil sınıfı kutsal kitabın devlet okullarında okutulmasını istedi. Bu adamlar bunun yapılamayacağını bilmiyorlardı. Böylece yaptılar. Yasal prosedürlerin değişmesi 2 yıl aldı. Ama bugün St. Petersburg, Florida'da okullu çocuklar Tanrı'nın İncil'de ne dediğini öğreniyorlar. Kahramanlarımızı ve fiziksel engellileri dinleyin. Pensacola'dan İncil kuşağı diye bilinen aşağı güney eyaletlerindeki plantasyon bölgelerinden gerçek batıya gidiyoruz. Andrew Jackson ve Tennessee'li kahramanların Amerikan tarihinde bir bölüm yazdıkları New Orleans'a bakıyoruz. Pamuk balyalarının arkasında durup Avrupalı güçler arasında yeni yeni ayakları üstünde dikilen ülkemize ilk saygınlığını vermek üzere kararlı bir biçimde İngilizleri yenmişlerdi. New Orleans'tan San Antonio'ya geçiyor ve Alamo'nun tarihi toprakları üstünde dolaşıyoruz. Travis, Fuentes, Crockett, Bowie, Guerrero ve kendilerine adamış birkaç kişinin o tarihsel tavırlarını aldıkları bu topraklar üstünde durmak hepimize yardımcı olacaktır. Onlar tiranlığa karşı verdikleri savaşla özgür olmak isteyen insanların zihinlerinde sonsuza dek yaşayacaklar. En sonunda gelin James Brazelton Walker'a bir bakmak için Waco, Texas'ta duralım. Braz Walker, tıpkı Winnipeg, Kanadalı David Lovchik gibi tartıştığımız ilkeleri öylesine hayata uygulamış biri ki, onun öyküsünün zirvede görüşürüzün son öyküsü olmasını istedim. Braz, tropik balıklar hakkında kitaplar yazan bir yazar olarak ülke dışında da tanınmaktadır. Fotoğrafları birkaç ulusal yayının kapaklarında yer almıştır. 1968'de Waco Jaycee'lerinin saygın hizmet ödülünü aldı ve Amerika'nın sıra dışı gençlerinden biri olarak tanındı. Mesleğini yazar, konuşmacı ve fotoğrafçı olarak sürdürmektedir ve iyi de bir geliri var. Bu kulağa tipik bir Amerikan başarısı öyküsü gibi mi geliyor? Değil, 19 yaşındayken biraz akciğerlerini, kaslarını ve sinirlerini etkileyen çocuk felci mikrobunu kaptı ve boynundan aşağısı felç oldu ve tamamen bir soluma cihazına bağlandı. Metinlerini General Electric'in onun için tasarladığı ve ağzında tuttuğu bir cihazın yardımıyla dikte ettirmektedir. Tabii ki Braz birçok insandan çokça yardım ve cesaretlendirme almaktadır. Bunların arasında onu çok seven ana babası da var. Hayatın hiçbir garantisi olmayan bir hediye olduğunu ve bir fiziksel engelin engel değil de Tanrı tarafından verilen yetenekleri ve hayal gücünün sonuna dek kullanmak için bir fırsat olduğuna inanmaktadır. Braz hayatta kalabilmesini sağlayan bir ülkede yaşadığı için müteşekkir. Pek işe yaramıyor. Gerçekten öyle mi? Atmalıyız. Size hür teşebbüs sisteminin insan tarafından tasarlanmış en etkin ekonomik sistem olduğunu kanıtlayan, insanlar hakkında daha binlerce öykü anlatabilirim. Bu öylesine etkin işleyen bir sistem ki, bizim devlet yardımı ile geçinenlerimiz bile dünya çapındaki gelir sıralamasının üst limitinin %4'ünde. Bu dünya üstündeki 3 milyar insanın Amerika'da devlet yardımı ile geçinenler kadar bile iyi yaşayamadığını göstermektedir. Hür teşebbüs sisteminin tüm avantajlarına rağmen yapabileceğimiz en ciddi hata gereğinden fazlasını varsaymaktır. Hatalı biçimde gençlerimize ve vatandaşlarımıza Amerika ve hür teşebbüs sistemi ile ilgili bariz avantajlarını ve yararları satmamıza gerek olmadığını varsayıyoruz. Bunun sonuçları ise en azından rahatsız edici ve hayal kırıklığıdır. Bu tutum isyanı, düzensizliği ve ülkemizi kuran atalarımızın mezarlarında dönmesine sebep olacak türden hareket ve yorumları doğurdu. Bunun ironik olan yanı Amerikan hür teşebbüs sistemini satmak zorunda olmadığımız kişilerin diğer ülkelerden geliyor olması. Örnek olarak Kübalı mültecileri ele alalım. Birçoğu yıllar boyunca sahip oldukları her şeyi Havana'dan Miami'ye ve Amerika olan hür teşebbüs sistemine gitmelerini sağlayacak bir biletle değiş tokuş ettiler. Ölümü köleliğe tercih eden yurttaşlarının kendilerini Rus tanklarının önüne attığını gören Macar mültecilere bakın. Onlara Amerika'nın erdemlerini anlatmaya gerek yok. Duvarın üstünden Batı Almanya'ya bakıp farkı gören Doğu Berlinlilere de Amerika'yı anlatmaya gerek yok. Ancak çocuklarımıza Amerika'yı ve hür teşebbüs sistemini satmamız gerektiği gün gibi açık. Çünkü bizler ve dünyanın izinleri arasında sadece bir nesil duruyor. Hür teşebbüs sistemini onları besleyen sistemin ta kendisini küçümseyen o öğretmenlere ve profesörlere satmak zorunda olduğumuzda açık. İşçi liderlerine ve sendika üyelerine bir işçinin herkesin yararı için dilediği kadar sıkı ve hevesle çalışmaya özgür olduğu kavramını satmalıyız. Bu hür teşebbüstür. Bu Amerikan tarzıdır. Bazıları sadece teoride sorumlu olan vatandaşlarımıza sorunlarımız hakkında attıkları çığlıkların bizi dünyanın en üretken ve etkin ülkesi yapan sistemin düzenli motor sesini bastırdığını söylemek zorundayız. Ayrıca hükümet çalışanlarına ve memurlara hükümetin gelir veya bereket üretmediği gerçeğini de satmak zorundayız. Aksine hür bir ülkede çalışan hür insanlar hükümeti desteklediği için hükümet mevcuttur. Hükümet kısıtlaması olmadan çalışma ve üretme hakkı sadece hakkımız olmakla kalmayıp kudretimizin de kaynağı olduğu için seçilmiş memurlara ihtiyacımız var. Herhangi bir sosyalist ülkeye bakmak net biçimde düşünen herkesi hür teşebbüsün gidilebilecek tek yol olduğuna ikna etmeye yetecektir. Amerika'yı sevmek. Eğer sözlerim kulağınıza Amerika aşığı bir duygusalın sözleri gibi geliyorsa suçumu kabul ediyorum. Ama bir nedenim var. Birçok başka ülkede bulundum ama Amerika'ya benzeyen bir tane bile bulamadım. Göçmenlerin girmek için kuyruklarda beklediği ve ayrılmak isteyeni içeride tutacak engellerin olmadığı tek ülke burası. Sevdiğim Amerika ve Amerikalılar sadece 1976 yılında 27 milyar dolar hayır işlerine harcadılar. Sevdiğim Amerika öylesine merhametli ki Afrika'da bir kıtlık, Çin'de bir deprem ve Kore'de bir tayfun olduğunda cömertçe cevap veriyor. Sevdiğim Amerika öylesine anlayışlı ki Japonya, Almanya ve İtalya gibi yendiğimiz düşmanlarımız bile yıkılmış ülkelerini yeniden kurmak için milyarlarca Amerikan doları alıyorlar. Sevdiğim Amerika dünya çapında tüm insanlığın yararına olacak ilaçlar ve tedavilerin geliştirilmesi için milyarlarca dolar harcıyor. Sevdiğim Amerika çocuk felci için bir aşı geliştirdi. Ay'a insan göndermenin bir yolunu buldu ve her gün kanser ve diğer öldürücü hastalıklar için çareler üstünde çalışıyor. Sevdiğim Amerika anlayışlı, merhametli bir ülke. Öylesine iyi yapılanmış ki Watergate'lerimiz olsa bile aklı başında her vatandaş hükümetin ya da hür teşebbüs sisteminin değil bireylerin sorumlu olduğunu biliyor. İşin doğrusu Watergate diğer herhangi bir olaydan daha fazla biçimde hükümet ve hür teşebbüs sistemimizin suçsuzluğunu kanıtlamıştır. Ülke tarihinde ilk kez ülkenin ezici bir çoğunlukla seçilen başkanı ve başkan yardımcısı ilişkisiz skandallar nedeniyle görevlerinden istifa ettiler. Bu gerçeğe rağmen yeni liderliğe geçiş sürecinde hiç zaman kaybedilmedi. Ne sokak gösterileri, ne yağmacılık, ne grevler, ne de hız kaybı vardı. Benim düşünceme göre Amerika'nın hala özgürlük ülkesi olduğuna hiçbir kuşku yoktur. Hala herkesin gerçekten istediği herhangi bir şeyi elde edebileceği ülkedir. Yeter ki gereken adımları atabilsin. Evet, tamamıyla eminim ki ülkemiz mükemmel olmasa da dünya üstündeki diğer tüm ülkelerin çok çok ilerisindedir. Gerçekten de güzel Amerika'dır. Ve her sadık Amerikalının ayağa kalkıp bugün dünya üstünde özgürlüğün son umudu olan bu ülke için konuşmaya başlaması gerekiyor. Amerika sizin ellerinizde. Yolculuğumuzu tamamlarken biz Amerikalıların mutlak anlamda sınırsız fırsatların yanı sıra ürkütücü sorumlulukları da olan muazzam bir ülkeye sahip olduğumuzu kabul etmek zorunda kalıyoruz. Özgür dünyanın tek ve biricik umudu biziz. Özgürlük tıpkı sağlık gibi sıklıkla kaybedildikten sonra değeri bilinen bir şeydir. Tarihe bakılınca bir kez kaybedildiğinde özgürlüğü geri kazanmanın zor olduğu görülür. Özgür toplumları güçlendirme amaçlı ve partizan olmayan özgürlük evine göre Ocak 1976'da dünya nüfusunun sadece %19.8'i hürdür. Bu rakam Ocak 1975'in %35'inden düşüktür. Bu %19.8 ve kölelik arasında duran tek şey Amerika'dır. Birleşmiş Milletler'de dünyanın hür insanlarını korumak için bir şey yapamamakta ya da yapmamaktadır. Kuruluşundan bu yana 1,5 milyardan fazla insan özgürlüğünü yitirmiş. Kısacası Birleşmiş Milletler barış için pozitif bir faktöründe başarısız olmuştur ve komünist ve 3. dünya ülkelerinin bir piyonundan başka bir şey değildir artık. Siyonizmle ilgili 1975 çözümü, Vietnam barışını zorlamadaki beceriksizliği ve Kuzey Korelilerin 5000'den fazla Amerikalı esiri makinalılarla tarayıp toplu mezarlara gömdüklerinin inkar edilemez kanıtları karşısında bile harekete geçmeyi reddedişi de dahil binlerce diğer olay BM'nin işlevini yapamadığı ya da yapamayacağını açıkça kanıtlamaktadır. BM'nin oylama yapısının 1945'ten beri Politik ve Güvenlik Konseyi 2. Genel Sekreterliğini bir komünistin yapıyor olmasıyla birleşmesi, BM'yi dünya barışı için yansız bir organ olma açısından etkisiz hale getirmektedir. Bu görevin kontrolü komünistlerde oldukça Rus Balto'nun Tanrı'nın Altında Tek Ulus adlı kitabında dediği gibi, bu sanki tilkiye kümes emanet etmek gibi tavuklarda bizleriz. Bu kitabı yazmamın ve okullar için yapabilirim kurslarını yaratmamın bir nedeni de Amerika'yı 200 yıllık tarihimizdeki en büyük bunalım hakkında uyarmaya yardım etmek ve halkımızı oluşturarak gücümüzü oluşturmaya yardımcı olmaktı. Çocuklarımın ve çocuklarınızın gözlerinin içine bakabilmeyi ve Amerika'nın bana bahşettiği iyi hayatın içindeki fırsatların aynısını her biriniz için sağlamak için verilen savaşta üstüme düşeni yaptım diyebilmeyi istedim. Bu doğru. Bize dünyanın tüm izinlerinden sadece bir nesil ayırmakta. Dorothy Thompson, ülkesi canlı, özgür ve mutlu olmadıkça hiç kimse yaşayamaz, özgür olamaz ve mutluluk olasılığına sahip olamaz diyor. Ya siz? Sorumluluğunuzu kabul ediyor musunuz? Eğer Amerika'daki herkes sizin yaptığınızın aynısını yapıyor olsaydı, ülkemiz daha iyiye mi gidiyor olurdu yoksa daha kötüye mi? Bu size ve vicdanınıza sorulan bir soru. Eğer Amerika'yı gerçekten seviyorsanız, büyük Amerika'yı daha da büyük yapmak için gittikçe büyüyen orduya siz de hevesle katılacaksınız. Bu beni heyecanlandırıyor. Şuna inanıyorum, eğer kazanan takımda olmak, eğer doğru ve düzgün olanın yanında olmak bir birey olarak sizin için bir şey ifade ediyorsa, o zaman dünyanın en hızlı büyüyen takımına katılacaksınız demektir. Amerika için bir şey yap takımı, Amerika'yı sat takımı aslında yaklaşık 25 yıl önce başladı. O sırada Amerika için çıkan sesler azdı ve uzaklardan geliyordu. Alaycılar hız kazanıyor ve her geçen gün güçleniyorlardı. Ta ki 1973 yılında zirveye çıkana dek. O noktada kaygılanan, kendine adamış, düşünen Amerikalılar uyanmaya başladılar ve ülkemizi kaybediyor olduğumuzu fark etmeye başladılar. Tüm ülkede bir şeyler yapın çığlıkları yükseldi ama aşağı iniş o kadar uzun zamandır mevcuttu ki eğilimi durdurmak bile 2 yılımızı aldı. 1975'in ortalarında dibe vurup düzelmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu sözcükleri Winnipeg, Kanada'ya giderken bir başka uçakta yazarken tüm büyük ulusların temel taşı olan ahlaki güç ve bütünlüğü yeniden kazanmak için bir şeyler yapıyor olduğumuza emin bir Amerikalı olarak yazıyorum. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna, bir sınırdan diğer sınıra, küçük kasabalardan büyük şehirlere kadar tüm gazete ve dergilerin yayın yönetmenlerinin yazıları, sağduyunun, ahlaki sorumluluğun ve dürüst bir günlük kazanç için dürüst bir günlük mesai fikrinin örnekleriyle dolu. Bu büyük ülkenin her kısmına uçarken heves ve bir hayli iyimserlikle görüyorum ki en liberal gazeteler ve politikacılar bile daha az hükümet müdahalesi ve daha çok bireysel inisiyatif ve sorumluluk istiyorlar. Dünün gününü gün eden, zevkinin peşinde koşan vatandaşının yerini Amerika'yı yeniden bir yasalar ve ilkeler ülkesi haline getirmek için rolümüzü bireysel olarak oynamadıkça her birimizin kaybedecek her şeyi olduğunu gittikçe daha çok fark eden, daha aklı başında ayılmış vatandaş tipi alıyor. Neyse ki sorumluluk sahibi insanlar ayıldılar ve vatandaşları yasalar ve adaylar konusunda bilgilendirecek seçmen eğitme grupları oluşturuyorlar. Binlerce ana baba, çocuklarına okulda ne öğretildiği hakkında bilgi sahibi olmanın, doğru malzemenin öğretilmesini sağlamanın ilk adımı olduğunu keşfediyorlar. Geçen 10 yıla kıyasla son 2 yılda hem Tanrı hem de ülke adına konuşan insanların sayısı artıyor. Cam küreye bakıp iddialarda bulunmuyorum. Kaygılı vatandaşların yapıyor olduklarına bakarak konuşuyorum.